Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 22. Ayrım. Mart ayı baharın ilk işaretlerini cömertçe sunmaya hazırlanırken, yüreklerde tomurcuklanan umutlara da ışık olmuştu. Yeni bir mevsime uyanan tabiat, belirsizliğin, acının, korkunun, karanlığa gömdüğü duyguları harekete geçirmeye kararlıymışçasına, uzun zamandır hükmünü süren siyahın üzerine güçlü bir fırça darbesiyle dokunmuş, yeşile, ala, pembeye kucak açmaya meyletmişti. Fırındakiler her zamankinden çok daha fazla yorulmuşlardı o gün. Bir cenaze evine topluca ekmek gönderince, diğer müşterilerin taleplerine yetişebilmek için iki misli çalışmak zorunda kalmışlardı. İkindi vakti işler biraz durulmuştu. "Canimiz çıktı vre," dedi Omorfia. "Birer çayı hak ettik." İkiletmedi Hector. Çaydanlığı ateşe sürdü hemen. Tam çaylarını içmeye hazırlanıyorlardı ki Hristo Efendi belirdi kapının eşiğinde. Hayır, un falan getirmemişti. Geçerken uğramış gibi biraz da çekingen bir ifadeyle içeri girdi. "Hoş gelmişsin Hristo Efendi," diyerek buyur etti Omorfia. Küçük bir tabağa kurabiye doldurdu, çayla beraber sehpanın üzerine koydu. "Kurabiyelerimiz tazedir Hristo Efendi," dedi. Kendi çayını da alıp adamın karşısına geçti. Tabaktakilere dokunmadı Hristo. Çayından bir yudum aldı. "Sizinle önemli bir şey konuşmak istiyorum Bayan Omorfia," dedi. Bir türlü hedefine oturtamadığı bakışları Eleni'nin üzerindeydi. Hemen anladı Eleni. Söyleyeceği her ne idiyse Omorfia'yla baş başa görüşmek istiyordu Hristo. Tezgahın arkasına geçti, fırından yeni çıkan kurabiyeleri küçük tepsilere boşaltmaya koyuldu. Meraklanmıştı Omorfia. Verdiği unlara yeniden zam yapmak niyetinde miydi yoksa Hristo? Rafa nereden başlayacağını bilmez bir halde bardağın dibindeki soğumuş çayı kafasına dikti Hristo. "Şu benim oğlan," dedi. "Ares, geçen de un getirmişti fırına." "Evet." "O benim tek oğlum. İki de kız var geride ama oğlanın hali başka." Lafın nereye varacağını kestirememenin huzursuzluğu vardı Omorfia'nın üzerinde. Hristo'nun devamını getirmesini bekledi. 6 sene önce komşulardan birinin kızıyla evlendirdim Ares'i. Bir kızları oldu. Adı Eftelya. 2 yaşına gelmeden anası öldü yavrucağın. Sıtmadan. Bir başına kaldı oğlum. Bizimle beraber yaşıyor ama kolu kanadı kırık garibimin. İyilikler olsun Hristo Efendi. Ne diyeyim bilmem ki. Bayan Omorfia, diyorum ki. Elinin tersiyle alnında boncuklanmış terini sildi Hristo. Son bir gayretle dilinin ucuna geleni söyleyiverdi. Benim oğlanla senin kızı evlendirsek ne dersin? Kulaklarına inanamadı Omorfia ama çabuk toparlandı. Yüzünde meydan okuyan bir ifadeyle, "Nereden biliyorsun sen benim kızımı?" dedi. "Burada gördüm, çocuğu gezdiriyordu." Kısa bir tereddüt anını ardına alıp ekledi. "Buraya geldiği gün benim oğlan da görmüş. Eğer sizin için münasip olursa..." "Münasip değildir Hristo Efendi," diyerek kesti Omorfia. "Benim kızım dul, kucağında bebesi var. Evlenmeye yakın geleceğini de hiç sanmıyorum." "Benim oğlan da dul vre, benimki de çocuklu. Sen kızınla bir konuş hele, bir bakarsın olur der." Daha fazla oyalanmadan, "Birkaç gün sonra uğrarım ben," diyerek kalktı, aceleci adımlarla dükkandan çıktı Hristo. Yolun sonunda gözden kayboluncaya kadar arkasından baktı Omorfia. Bu beklenmedik teklifi nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilemiyordu. Önce Eleni ile konuştu Omorfia. Baş başa verip Patricia'ya durumu nasıl açabileceklerini tartıştılar. "Boş yere ağzını yorma," dedi Eleni. "Kızını tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Olmaz diyeceği baştan belli. Daha yeni kendine geliyor kızcağız." "Ben onu yola getirmesini bilirim," dedi Omorfia. Zorla değil, tatlılıkla halledecekti meseleyi. Kızının son zamanlardaki iyimser halinden aldığı cesaretle, kendi ikna kabiliyetini de hesaba katarak olumlu bir sonuca ulaşacağına inanıyordu. Her akşam olduğu gibi yemekten sonra Ali'yi alıp odasına çekilmişti Patricia. Odanın kapısını tıklattı Omorfia. Gelecek cevabı beklemeden yüzünde yumuşacık bir ifadeyle içeri dalıverdi. Ali uyumuştu, torununun başını şefkatle okşadı Omorfia. Bakışlarını Patricia'ya çevirdi. "Sana vereceğim mühim bir haberim var," dedi. Uzatmaya gerek yoktu. En iyisi kestirmeden konuya girmekti. "Fırına un getiren toptancı var ya," diye başladı. "Hristo Efendi, seni oğluna istiyor." Duyduklarını algılayamadı ilk anda Patricia. Söylenenlerin ne anlama geldiğini anlayınca kaşları çatıldı, bakışları bulandı. "Beni mi?" diye mırıldandı titreyen dudaklarının arasından. "Seni ya," dedi Omorfia. "Bugün fırına geldi Hristo Efendi. Sana talip olduğunu söyledi. Başından bir evlilik geçmiş oğlanın. Karısı ölmüş. Küçük bir çocukla öylece kalmış zavallıcık." Anlattı durdu Hristo Efendi. "Cevabını bekliyorlar." Öfkesinin şiddetinden kıpkırmızı kesilmişti Patricia. Ateş saçıyordu gözleri. "Sen ne dedin peki? Benim kızım asla evlenmez diyemedin mi?" "Nedenmiş o? Neden evlenmeyecekmişsin? Ömür boyu 3 günlük sevdanın yasını tutmaya kararlı olduğunu söyleme bana." Bu sözler kırbaç gibi inmişti Patricia'nın yüreğine. Başını dikleştirdi. "3 günlük dediğin o sevda bana ömür boyu yetecek kadar güçlü," dedi. "Dokunma bana. Üstüme gelme. Kendi halime bırak beni. Senden tek istediğim budur." Şaşırmıştı Omorpia. Kızından böyle bir tepkiyi ve direnci beklemiyordu açıkçası. Ama hemen toparlanarak hücuma geçti. "Evleneceksin yavrimu. Ha Ares ha bir başkası. Er ya da geç mutlaka evlenecek ve yepyeni bir hayat kuracaksın kendine. Zorla mı kocaya vereceksin beni? Zorla mı koynuna sokacaksın yabancı adamların?" Hayreti gitgide artıyordu Omorfia'nın. Bu ne biçim bir konuşmaydı böyle? Annesinin her sözüne itaat eden o uysal kız gitmiş, dişiyle tırnağıyla mücadele vermeye kararlı bir cengaver gelmişti yerine sanki. "Gerekirse zorlarım," diye sesini yükseltti Omorfia. "Keskinden çıkarken söz verdim kendime. Kızıma koca, torunuma baba bulurum diye kafa tuttum senin o hayırsızına." Başını duvardan yana çevirdi Patricia. "Kendi başına verdiğin söz beni ilgilendirmez." Umduğu yumuşaklığı bulamamanın telaşıyla alttan almaya başladı Omorfia. "Bak güzel kızım, gördüğüm kadarıyla efendi bir delikanlıya benziyor Ares. İşi var, kazancı iyi. Çocuğunu da kabul ediyor üstelik." "Bütün mesele bu, değil mi?" diye haykırdı Patricia. "Çocuğum, bana koca, çocuğuma baba bulmak zorunda değilsin anne. Senin başına fazla geldiysek çeker gideriz." İplerin kopma noktasına gelmesi daha da kırbaçlamıştı Omorfia'yı. "Neyine güveniyorsun?" diye bağırdı. "Başını sokacak bir yerin, karnını doyuracak ekmeğin hesabını yaptın mı ki böyle kafa tutabiliyorsun bana?" Elinde olsa söylediği son cümleyi geri alırdı. Öfkeye kapılıp olmayacak laflar etmişti. İstemeden de olsa incitmişti kızını. "Bak yavrimu," dedi. "Bu gece sakin kafayla iyice bir düşün. Yarın bildirirsin bana kararını." Kapıyı çekti, çıktı. Amma da çetin ceviz çıkmıştı kızı. İlk kez böyle görüyordu onu. Gözleri çakmak çakmak, nasıl cansiperane savunmuştu doğrularını. Kendi delişmen yüzünü bir an için Patricia'nın çehresinde görür gibi olmuştu. Biraz da hoşuna mı gitmişti bu haline? Ama kararını, ölçüsünü bilmeliydi. Kızı da olsa böyle efelenmelere gelemezdi Omorfia. Omorfia odadan çıkar çıkmaz Patricia ile yaptığı konuşmayı en ince ayrıntılarına kadar anlattı Eleni'ye. "Boşuna üzmüşsün kızına," dedi Eleni. "Kendine sordun mu önce? Dur, ben sorayım." Patricia'nın Hristo denen o kaba saba un tüccarının hık demiş burnundan düşmüş oğluyla evlenmesini istiyor musun gerçekten? Şöyle bir düşündü Omorfia, güldü. Gizli bir hınzırlık vardı gülüşünde. "Mükemmel bir talip olduğunu iddia edemem," dedi. "Efendi çocuk Ares. Patricia isterse evlenmeleri için rıza gösteririm. Ama önemli olan kocanın kim olacağı değil. Ares olmaz, daha sonra karşısına çıkacak bir başkası olur. Patricia'nın aklına evlenme fikrini sokalım. Gerisi kolay." Omorfia ile Eleni sabah erkenden işe gitmeye hazırlanıyorlardı. Patricia'nın odasının önünde durakladı Omorfia. Her sabah evden çıkmadan kapıyı aralar, yatağın içinde sarmaş dolaş uyuyan kızıyla torununu uzun uzun seyreder, öyle yola koyulurdu. Önceki gecenin nahoş izlerini silmek ister gibi usulca araladı kapıyı. Yatağın ortasında boylu boyunca uzanmış, uyuyordu Ali. Ama Patricia yoktu. "Patricia!" diye bağırarak diğer odalara baktı. Kapkara, yapışkan bir korkunun pençeleri boğazına dolanmış, var gücüyle sıkıyordu sanki. Patricia yok, diye haykırdı Eleni'ye. Beraberce evin her köşesini aradılar. Odalar, banyo, tuvalet, yüklük, bahçe. Bakmadıkları yer kalmadı. Gitmiş, diyerek sofanın ortasına yığılıverdi Omorfia. Dur hele, telaşlanma, dedi Eleni. Fırına gitmiştir belki. Söylediğine kendi de inanmıyordu. Hangi gün sabahın köründe fırının yolunu tutmuştu ki Patricia? Hala uyumakta olan Ali'yi battaniyeye sararak kucağına aldı. Yürü, dedi Omorfia'ya. Duracak zaman değil. Fırında da yoktu Patricia. Çalışanların hiçbiri görmemişti. Küçük bir korku kıvılcımıyla başlayan kabus paniğe dönüşmekteydi. Ali'yi fırının arkasındaki dar sedire yatırıp sokaklara vurdular kendilerini. Girdisini çıktısını henüz tam olarak çözemedikleri bir şehirde el yordamıyla körlemesine arıyorlardı Patricia'yı. Bir daralıp bir genişleyen sokaklar, caddeler, Arnavut kaldırımları, taş ya da toprak yollar. Her bir turun akabinde belki gelmiştir diye eve ve fırına uğramayı ihmal etmiyor, her seferinde hüsranla sonuçlanan umutları kopkoyu bir kahroluş halinde üzerlerine çöküyordu. Jandarmaya haber verelim, dedi Eleni. Hele biraz bekleyelim, dedi Omorfia. Gelir benim kızım. Anasını çocuğunu boynu bükük bırakmaz. Hava ayazdı. İnceden inceye yağan yağmur sağanağa dönüşmeye meyletmişti. Erkenden kapattılar fırını. Ali'yi alıp eve döndüler. Patricia'nın er ya da geç eve geleceğini düşünüyorlardı. Fırındayken gün boyu Hector'la Panos'un ve diğer çalışanların oyunlarına dalıp oyalanan Ali, "Annem nerede?" diye huysuzlanmaya başlamıştı. "Gelecek," diyorlardı. "Gelecek." Yüreklerinden geçen buydu ama Patricia'nın ne zaman geleceği meçhuldü. Hatta gelip gelmeyeceği hakkında bile herhangi bir tahmin yürütemiyorlardı. Eleni bir bardak sütü zorla içirdi Ali'ye. Yatağına yatırdı. İçinde prenslerin, prenseslerin, tavşanların, kurbağaların kol gezdiği masallar anlattı. Ali'yi huzursuz bir uykunun kollarına bırakıp aşağıya indi. Bahçedeydi Omorfia. Deli gibiydi. Karanlığın çökmesiyle beraber el ayak çekilmiş, gecenin bütün ağır yükü Omorfia'nın omuzlarına yüklenmiş gibiydi. İçeri gir, dedi Eleni. Islanacaksın. Patricia gelmeden eşikten içeri adımımı atmam, dedi Omorfia. O da bu yağmurun altında ıslanmıyor mu? Ah yavrum, ah! Dilim tutulsaydı da söylemeseydim o sözleri. Zaman mefhumunu kaybetmiş gibiydiler. Orada perperişan ne kadar oturduklarının farkında bile değildiler. Bahçe duvarının dışında bir pıtırtı mı olmuştu, Omorfia'ya mı öyle gelmişti bilemiyordu. Parmaklıklı demir kapı gıcırdayarak açıldı. Ve Patricia, sırılsıklam olmuş saçları yüzüne gözüne yapışmış, her yanı çamurlar içinde, yürümeye mecali kalmamış bir halde içeriye adımını attı. Adımını atmasıyla beraber yığılıverdi olduğu yere. Omorfia ile Eleni sevinç çığlıkları atarak koştular Patricia'ya. Bir Omorfia kucaklıyordu külçe gibi halsiz bedeni, bir Eleni. Hemen içeri taşıdılar Patricia'yı. Kızının yaprak gibi titreyen bedenine sımsıkı sarıldı Omorfia. ''Öldürmek mi istiyorsun beni yavrumu?'' diye hıçkırdı. ''Sen olmasan yaşayamam ben.'' Biraz kendine gelir gibi olmuştu Patricia. Yüzünde neye yoracaklarını bilemedikleri bir gülümseme vardı. ''Güzel bir gündü.'' diye mırıldandı. ''Uzun zamandır benzerini yaşamadığım kadar güzel. Limana indim. Rıhtıma yanaşan gemileri seyrettim. Denizle konuştum saatlerce. Bizi ayıran denizle. Hesap sordum ondan. Ayırdığın gibi kavuşturmayı da becerebilir misin diye sordum. Cevap vermedi. Gözlerini kapadı geceyle beraber. Bırakıp geldim. Eleni'nin avucuna hapsettiği eli buz gibiydi Patricia'nın. Çok üşümüş bu, dedi Eleni. Su ısıtayım ben. Banyoya sokarız. Bir şeyciği kalmaz. Çok yorgunum Tete, dedi Patricia. Sen yıkar mısın beni? Çocukmuşum gibi. Çocukluk günlerinin özlemi vardı sesinde. Hemen kalktı Eleni. Ocağa suyu koydu, banyoyu hazırladı. Patricia'nın üstündeki ıslak, çamurlu giysileri çıkardı, tahta kürsünün üzerine oturtup yıkamaya başladı. Sıcacık suyun altında bile titremesi sürüyordu Patricia'nın. ''Şifa suları olsun yavrumun'' diyerek Patricia'yı havluya sardı, kuruladı Eleni. Omorfia da sobanın önünde ısıttığı yün fanilayla bazen geceliğe giydirdi kızına. Okşayarak taradığı saçlarını beyaz bir tülbentle bağladı. Elinden tutup odasına mışıl mışıl uyumakta olan Ali'nin yanına uzattı. Bir daha sakın ha böyle bir delilik yapmayasın yavrumu. Yokluğunu kaldıramaz bu yürek, dedi. Mutluluğu çağrıştıran sıcacık bir ifade vardı Patricia'nın yüzünde. Deniz'le kurduğu çelişkili dostluk ve saatler boyu süren o çekişmeli sohbetleri iyi gelmişti galiba Patricia'ya. Halsizlikten parmağını kıpırdatacak hali yoktu ama hiç olmadığı kadar güçlü hissediyordu kendini. Bundan sonrasında hayatının seyrini değiştirmeye kalkışacak kim olursa karşısına dikilip alt edebilecek kadar güçlü. O kişi kendi öz annesi olsa bile. İkinci bölüm. Taceddin evlendiği zaman. Keskin. Cumaydı, Şaziye Hatun'un baba evini ziyaret günü. Sabah erkenden hazırlıklara başlamıştı Fatiş Hatun. Torunların pek sevdiği üzümlü kurabiyeler fırına sürülmüş, akşam yemeğinde sofraya konulacak envai çeşit yemeğin ön hazırlıkları tamamlanmıştı. Rıza Bey, karısını ve çocuklarını bırakıp çiftlikteki işinin başına dönerken, bir haftalık özlemi geride bırakmanın sevinci yaşanıyordu evde. Akşam evin erkekleri gelmeden önce gündüzün keyfini çıkarmaya hazırlanıyordu kadınlar. Nar gibi kızartılmış pişiler, mis kokulu kurabiyeler yendi, çaylar içildi. Sohbetler edildi, son bir hafta içinde Keskin'de ne olmuş ne bitmiş konuşuldu, dedikodular yapıldı. Bir ayağı mutfaktaydı Fatiş Hatun'un. Bir yandan konuşmaların gidişatını yönlendirme iddiasını sürdürerek ağızlardan çıkan tek bir sözü bile kaçırmamaya çalışıyor, arada bir de mutfağa geçip yemek hazırlıklarına nezaret ediyordu. Önce Hacı Ali Bey geldi eve. Ardından Rıza Bey, en son da Taceddin. Kadro tamamlanmıştı. Sofraya geçebilirlerdi artık. Masanın başına geçen Hacı Ali Bey, sağ yanına Rıza Bey'i, sol yanına Taceddin'i aldı. Ümüş Hatun, Şaziye Hatun, çocuklar, Mefaret, Orhan ve Adnan yanlarına sıralandılar. Fatiş Hatun hem masaya hakimiyet açısından hem de mutfağa yakın olup yemeklerin servisine nezaret edebilmek için Hacı Ali Bey'in karşısına, masanın diğer ucuna oturmayı tercih etmişti. Henüz çorbalar tabaklara taksim edilmemişti ki, masaya serilmiş, üzeri Çin iğnesi motiflerle bezeli krem rengi organza örtüyü eliyle okşadı Fatiş Hatun. Nesibenin hediyesi, dedi. Kırşehirli Polatların kızı, Allah nazarlardan saklasın, pek marifetli, pek de güzel maşallah. Bir gören gözünü alamıyor üzerinden. Allah kısmetini açık etsin, iyileri çıkarsın karşısına. Son cümleyi söylerken Taceddin'in üzerindeydi gözleri. Hınzırca bir gülüş kıvrımlandı Taceddin'in dudaklarında. Fatiş Hatun'un evlenme konusunu dolaylı yollardan da olsa bıkıp usanmadan karşısına koymasına alışmıştı. Belli ki bu nafile girişimlerinden vazgeçmeyecekti anası. Ama Taceddin de her yeni gelin adayı ortaya atıldığında ve o adaya abartılı övgüler yağdırıldığında söylenenleri duymazdan gelip yapılan hamleyi savuşturmayı çoktan öğrenmişti. Çorbalar içilmiş, yayvan bakır bir sinenin içinde etli pilav konulmuştu sofranın ortasına. Ellerine sağlık Fatiş Hatun, dedi Hacı Ali Bey. Pek güzel görünüyor. Kocasının iltifatına sevinmişti Fatiş Hatun. Yakın çevresindekilerin hiç de alışık olmadıkları bir tevazuyla, ben ne yaptım ki mutfaktakilerin marifeti, dedi. Sadece başlarında durdum. 22. ayrımın sonu. Sayfa 222. Devamı 23. ayrımda.